billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Taha suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen haftaki dersimizde 79. ayeti okumuştuk. Bugün de 80. ayetten itibaren 83'e kadar inşallah okuyacağız. Allah nasip ederse. Çünkü 83'ten sonra çok daha önemli bir olay başlıyor. Onunla ilgili ayetlerin hepsini okumamız mümkün değil. Konu dağınıklı olmaması için bugün 80 ve 83. ayetleri diğer bağlantılı ayetlerle birlikte anlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyor, sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, Taha suresinin 80, 81 ve 82. ayetleri mealen şöyle. Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtarmış, Tur'un yani Sina Dağı'nın sağ yanında sizinle sözleşmiş, üzerinize men yani ekmek ile bıldırcın indirmiştik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, sakın bu hususta taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkem üzerinize çöker, her kimin üzerine öfkem çökerse o kesinlikle yıkılıp gider. Fakat şu da kesin ki tövbe eden yani dönüş yapan, inanıp güvenen, iyi işler yapan ve bundan sonra da doğru yolda gideni ben mutlaka bağışlarım. Evet, bu üç ayetti bugün.
Evet. Şimdi biz de genellikle sanki bu yanlışları yapan hep İsrailoğullarıymış gibi bir hava oluşturulur. Allah-u Teala bütün bu örnekleri Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Bizim örnek almamız lazım. Çünkü biz de bir insan olarak bunlar gibi yanlışlar yapabiliriz, yanlış yollara girebiliriz. Şimdi bakıyorsunuz, geçen hafta okumuştuk ayetleri. Allah-u Teala İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Gözlerinin önünde Firavun boğuluyor. Ama arkasından bir sürü yanlışlar yapıyorlar. Hatta boğulmadan önce de yapıyorlar. Yani burada esas anlamamız gereken şu olmalı. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan, yani böyle bir şey yoktur diyen bir hiç kimse yoktur. Herkes Allah'ı var ve bir bilir. Ama asıl problem Allah'a güvenmektir. Allah ne diyorsa o, onu da lafta herkes söyler de, sıkıştığın zaman güvenebiliyor musun? Zor duruma düştüğün zaman güvenebiliyor musun? İşte biz bütün buralarda İsrailoğullarını ayıplama yerine biz ne yapıyoruz diye kendimizi sorgulamamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bu ayetler boşuna konmuş değil. Şimdi 80. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Ya Beni İsrail, ey İsrailoğulları, biliyorsunuz İsrailoğulları, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Onun 12 evladının soyundan gelen 12 boy. Onlardan birisi de Yusuf Aleyhisselam'dır. قَدْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ Sizi düşmanınızdan kurtardık. Kesinlikle kurtardık. Yani sizin bir düşmanınız vardı. Sizi ondan kurtardık. وَاَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ تُورِ الْاَيْمَنِ Şimdi sizinle de sözleştik. Şimdi Allah-u Teala onlardan da söz alıyor. Tur Dağı'nın sağ tarafında da sözleştik. Evet. وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Sadece olmadı. Üzerinize men ve selva indirdik. Ekmek ve bıldırcın. Yani yemenize, içmenize de herhangi problem yok. Çalışmanıza gerek olmadan yiyip içebiliyordunuz. Böyle bir konumdaydınız. Külü min tayyibati ma rızıknakum. Size verdiğimiz rızıkların temiz ve lezzetli olanlarından yiyin. Evet, men ve selva indirdik de başka şey yiyemezsin değil. Yiyemezsiniz değil o. Yani ekmeğiniz var, etiniz var. İnsan için esas olan bu ikisi. Ama diğerlerini de yiyebilirsiniz. Yasak bir şey yok. Ama her şeyi değil. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz ve lezzetli olanlarından yiyin. Bir kere temizlik çok önemli. Allah'ın haram kıldığı şeylerden yemeyeceksiniz. وَلَا تَضْغَوْ ف۪يهِ Bu konuda da taşkınlık etmeyin, sınırları aşmayın, aşırılık yapmayın. Peki bunu yaparsanız ne olur? فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب۪ي Size, sizin üzerinize benim gazabım iner. Yani gazabımı hak edersiniz. Öfkemi hak edersiniz. Bak size bu kadar nimetler verdim, siz böyle yapıyorsunuz, o zaman cezasını görürsünüz. Kötülük yapan kişi sadece kendine yapmış olur. İyilik yapan da kendisini kendine yapmış olur. Yani zararı kendiniz görürsünüz demiş oluyor. Çünkü Allah'ın koyduğu kural böyle. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى Kimin üzerine benim gazabım inerse o artık yani helak olmuş olur. Artık hiçbir şey kalmaz onda. Allah'ın gazabına karşı, Allah'ın öfkesine karşı kim dayanabilir? Hiç kimse mümkün değil yani. Ondan sonra peki hata yaptınız. Yani şunu da asla unutmayın. وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ Ben kesinlikle af ve mağfiret eden, hataları ve kusurları örtenim. Kimin için? Dönüş yapan ve tevbe eden için. Sadece ben dönüş yaptım, bir daha yapmıyorum demek değil. وَاَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'a inanıp güvenecek ve iyi iş yapacak. Şimdi şöyle yaparlar, işte her türlü pisliği yapar, hadi gidelim bir hac yapalım, bir umre yapalım, silinsin. Gittin yaptın, silindi, ondan sonra gel tekrar aynı şeyleri yap. Bu ne oluyor, orası bir fabrika mı? Yani şeylerin, Hristiyanların günah çıkarma eylemlerini haklı olarak tenkit ediyoruz. Ama kendilerine Müslüman diyenler de yok mu? İşte falanca gün şöyle yaparsan şu olur, filanca gece şunu yaparsan bu olur. Kendilerine göre bir sürü şeyler ama öyle değil. Tövbe edeceksiniz. Tövbe ne demek? Dönüş yapmak demektir. Ve amene iman etmiş olacaksınız. Ve artık iyi işler yapacaksınız. Artık kötü işleri bırakacaksınız. Eyleminizle doğru yola yöneldiğinizi göstereceksiniz. Ve geçen hafta okuduğumuz ayette Firavun ne yapmıştı? Ordularıyla birlikte ne yapmıştı? Şey yapmıştı. Yani Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a işte geceleyin şeylerimi İsrailoğullarını dağa çıkar dedi ama arkanızdan işte bak takip edeceksiniz dedi. Firavun da ordular topladı. Ne kadar korktuğunu anlayın yani. Çünkü yanlış yolda olduğundan şüphesi yok. Çok iyi biliyor. O Allah-u Teala denizi açtı, kupkuru bir yol oluşturdu. Tabi orada kuru yolu gördüğü zaman da denize girdiğini hesap etmesi mümkün değil yani. Çünkü işte denizden kuru yolun açılması imkansız. Oradan daldı. Peki tam yaklaşacağı, tam onları yakalayacağı zaman ne oldu? Deniz derlerine kapanmaya başlayınca baktı ki Firavun her şey gidiyor. Ondan sonra amentü billezi amene bihi benu İsrail öyle demiş değil mi? Evet. İsrailoğulların inandığına ben de inandım. Şimdi tevbe ettiğin zaman bir kere dönüşü yapman lazım. İman ettiğini göstermen lazım. İyi iş yapman lazım. Artık orada iş bitmiş. O andan itibaren tevbe olmaz. Ölümle yüz yüze gelmediğin zaman demiyorsunuz. Hani şöyle bir şey söylenir, düşen uçakta ateist olmaz denir. Yani niye düşerken? Düşerken ateist kalmaz. Ama aşağıya iner de bir kurtulurlarsa gene herkes bildiğini okur. Hiç şey değil. Allah'ı tamamen unuturlar. Dolayısıyla tamam tevbe çok önemli ama şey değil yani ya Rabbi beni affet demek çok güzel. Ama dönüş yapman lazım. Bu dönüş dönüşü de eylemle göstereceksin. İnanacaksın ve salih amel işleyeceksin. Ve inni le gaffarun limen tabe. Mağfiret de Allah-u Teala affetmekle kalmıyor. Kişinin suçunun üstünü de örtüyor. Artık hiç kimse onu şey yapmasın ama bunun tek yolu şey yapmaktır. Dönüş yapıp Allah'a inanıp güvenmek ve artık bundan sonra iyi işler yapmaktır. Yani eylemlerinle bunu göstereceksin ki Allah-u Teala'nın ikramına mazhar olasın. Evet. İyi iş yapıyor. Sonra da doğru yolda devam ediyor. Şey yok. Yani artık sağa sola şey yapmıyor. Yoluna devam ediyor. Ama yine hata yapabilir. Fakat yine de yaptığı hatalardan tevbe etmesi lazım. Ölüm gelip satana kadar tevbe kapısı açık. Ama ölüm gelip sattığı zaman tevbe kapısı yok. İstersen o iki tane ayet vardı şeyde. Nisa suresinde. İnneme tevbetu alellahi lillezine yamelune su. Cehaleti 16-17 miydi Nisa?
16. ayeti. İlki şöyle. İnneme tevbetu alellahi lillezine yamelune su bi cehaletin. Sümme yetubuna min karibin. Allah'ın kabul sözü verdiği tövbe kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra da vakit geçirmeden dönüş yapanların tövbesidir. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah işte bu kişilerin tövbelerini kabul eder. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah daima bilen ve bütün kararları doğru olandır. Fakat kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da ben şimdi tövbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tövbesi Allah'ın kabul edeceği tövbe değildir. Biz onlar için acıklı bir azap hazırladık. Evet böyle diyor iki ayet. Nisa 17-18.
Bir de şey var yani bu arada onu da hatırlatmış olalım. Tefsir ve meallerin yanlışları maalesef hiç bitmiyor. Burada da ciddi bir yanlış yapılıyor. 17 evet.
Bir cehaletin.
Tamam. Diyeceksin. Evet, Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. Bilmeyerek günah işlemek ne demek? Ya bir insan bilmeyerek yaptığı şeyden sorumlu olur mu? Şimdi Allah-u Teala diyor ki hiç kimseyi Allah gücünün yetmediği şeyden sorumlu tutmaz diyor. Adam bilmiyor. Yani şeyden hatırlarsın Kazakistan'dan master mı yapmaya gelmişti bir kız? Doktora mıydı?
Yüksek lisans
mıydı? Evet. Tamam master yapmaya gelmişti. Orada bir Müslüman toplulukta yaşamasına rağmen domuzun haram olduğunu ilk defa burada öğrenmiş.
O kadar yaygın diyor bizim orada yani. Biz onu helal bilerek yiyorduk diyor.
Helal bilerek yiyor. Bir insan bilmediği şeyden sorumlu olur. Bakın ayetlere nasıl anlamlar veriyorlar. Halbuki mesela Türkçe'de de vardır cahil. Ben bir cahillik ettim der bir adam. Aslında bilmiyor değil. Bilmiyor gibi davranıyor.
Yani kendini tutamıyor. Kendine hakim olamıyor.
Bunun da ayetleri var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'la alakalı şey var.
Yusuf Suresi'nin 33. ayetiydi.
İstersen bir onu oku.
Orada Yusuf Aleyhisselam diyor ki Cenab-ı Hakk'a hani yanında yetiştiği adamın karısı biliyorsunuz onu kötü bir fiile zorluyor. Ve en son diyor ki ya benim dediğimi yaparsın ya da hapis. İkisinden birini tercih et. Sonra Yusuf Aleyhisselam bu 33. ayette diyor ki Kale Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Ya Rabbi hapis benim için bunların beni çağırdığı şeyden çok daha iyi. Ben hapse girmeyi tercih ederim. Ve illa tasrif anni keydehunne. Eğer sen onların kurduğu oyunu benden savmazsan, engellemezsen Asbu ileyhinne. Ben de onlara kapılırım da ve ekün minel cahiliyin. Ben de cahillerden olur çıkarım.
İşte asbu ileyhinne de tam, evet, tercüme edersen bir çocukluk yaparım. Evet. Türkçede de kullanılır. Evet. Bu Arapçada da ben bir çocukluk yaparım denir.
Şimdi cahillerden olurum derken bilmeyenlerden olurum demiyor.
Biliyor
yani.
İşte.
Tamam. Ama kendimi tutamamış olurum diyor bende.
Evet. Ama tabii, evet, İslam aleminin affedilmez yanlışı ayetlerle açıklanmasının bilinmemesidir. Öyle olunca yani belki bu mealleri yapanlar içine yatmamıştır ama ne yapayım böyle. Halbuki kardeşim işte bağlantılarıyla okuduğun zaman asbu ileyye, ben bir çocukluk yaparım demiş oluyor. Yani çünkü Yusuf Aleyhisselam'a yanında bulunduğu vezirin karısı onunla birlikte olmak istiyor. Sonra diğer kadınlar vezirin karısını ayıplıyorlar. Bir yemek hazırlıyor, yiyecek hazırlıyor, onu çağırıyor. Gördüğü zaman hepsi şaşırıp ellerini kesiyor. Hepsinin eline birer bıçak veriyor. Bu defa Yusuf Aleyhisselam iyice bunalmıyor. Ya Rabbi diyor, ben hapsi tercih ederim diyor. Ne oluyor? Duruşunu asla bozmuyor. Genç bir insan, daha henüz nebi olmamış. Ama duruşunu asla bozmuyor. Bak bir çocuk cahillik yaparım. Bu bizim bildiğimiz cahillik mi? Türkçe'de de kullanılır. Cahillik ettim, çocukluk ettim. Ya işte bir cahillik ettik, kusura bakma denir. Hiç kimse burada bunu bilmeden yaptım diye anlamaz. Ama şimdi burada bak ne diyor? Allah katında tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. Bilmeyerek günah işleyip. Ben şimdi sizin adınıza Yahya Hoca'ya sorayım. En büyük günah hangisi Kur'an-ı Kerim'de?
Şirk.
Ne diyor Allah? İnne şirke.
Asla diyor tövbe edilmezse affetmeyeceğim.
Asla yani affetmez. Günah. Peki inne şirke lelbûn alayım diyor. En büyük yanlışlık şirk diyor. Peki bilmeyen bir adamın şirk koşmasını Allah suç sayıyor mu?
Ya bilmeyen bilmediğinden işte la yükellifullah nefse illa vusaha diyor.
Yani bir de şey de Bakara 22. ayette var ya.
Evet. Orada da ve entum ta'lemun diyor. Bile, evet, bile.
Ela tettehidu min dunillahi endade ve entum ta'lemun.
Bile bile yapmayın bu
işi. Allah ile kendi aranıza Allah'a benzer özellikler verdiğiniz kişiler oluşturmayın. Koymayın bunu. Bile bile yapmayın diyor. Ama bakıyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam daha gençken babasının putuna karşı çıkıyor. Ama o öyle bir toplumda yetişmiş ki sonra bir akşam bakıyor ki işte şey gezegen, ha işte bu benim Rabbimdir diyor. İbrahim Aleyhisselam gibi bir insan. Ama bilmiyor. Olabilir. Şimdi mesela şöyle kandırırlar insanlara. İşte Allah'ı Ankara'daki Cumhurbaşkanı'na benzetirler. Şeyhlerini de İstanbul valisine benzetirler. Size de mantıklı gelir. Ya olabilir dersiniz. Şeyde İbrahim Aleyhisselam'a da o biraz mantıklı gelmiş olabilir. Ama bakıyor ki kayboldu. Bana bunlar 24 saat lazım. Ben kaybolan ne yapacağım? Arkasından ayı görüyor. Hah işte bu benim Rabbimdir diyor. Ay da kaybolduktan sonra eğer Rabbim bana gerçeği göstermezse ben de yoldan sapıklardan olurum diyor. Diyorsunuz ki tamam doğru yolu buldu. Ama bu defa güneşi görüyor diyor işte bu benim Rabbim, bu daha büyük. Ama o da gittikten sonra tamam diyor halkına. Ey halkım diyor, ben yüzümü dosdoğru gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Onlar sormuyorlar ki gökleri yeri yaratan kim? Çünkü bunu bilmeyen yok. Yeryüzünde bilmeyen yok. Bak şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu şirkte zirve olan bir toplum. Putlara tapan bir toplum. Mesela Mekkeliler için put kelimesi geçen bir tek ayet yoktur ama onlar için put kelimesi geçiyor. Peki böyle bir toplumda diyor ki ben gökte yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim diyor. Eğer o toplumda inanmasalar ona, o da kim demezler mi? Ona karşı delil getirmeye kalkıyor. İşte falan zaman şöyle oldu da filan zaman böyle oldu da şu oldu bu oldu böyle bir takım hayali hikayelerle. Diyor ki şey, ya siz etücadilûneni fillah. Allah konusundan benimle şey yapıyor, mücadele ediyorsunuz ya. Buna inanmasa Allah da kim der? İşte bakın, Allah-u Teala Bakara 22. ayetinde diyor ki bile bile yapmayın. Yani şirk günahı bile, bakın İbrahim Aleyhisselam bilmeden bunlar yaptığı halde İbrahim Aleyhisselam'a ne diyor Allah? Ve mâ kâne minel müşrikîn. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Çünkü öğrenene kadar tamam, bilmiyordu. Ya Allah bilmeye, bakın bu en ağır günahı günah saymıyor bilmediği için. Ve diyor ki hiç kimseyi de, Bakara son ayet 286'da, Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği bir şeyden sorumlu tutmaz. Evet, şimdi burada siz diyorsunuz ki yani bu Diyanet'in mealine has bir şey değil. Hep öyle. Benim yani aksini gördüğüm yok, bilmiyorum. Yahya Hoca gördün mü sen aksini?
Yani özellikle bakmadım ama gördüklerimiz hep böyle, bilmeden
diye. Yani şu an ben aksini hiç görmedim yani. Zaten şeyde de yani o şirkin ne olduğu, küfrün ne olduğu da maalesef İslam aleminde hiç bilinmez. Gerçekten çok üzücü şeyler bunlar. Evet, burada böyle yapılıyor. Şimdi demek ki tevbe etmek falan filan dualar okumak değil. Tevbe etmek dönüş yapmaktır. Eylemdir. Tamam, artık ben yapmıyorum. Tamam, bitti. Bitti, tamam, bir daha yapmam. Ondan sonra da artık o işi yapmayacağını, iyi işlerle meşgul olduğunu da göstereceksin. Yani salih amel işleyeceksin. Ve de yolunu da değiştirmeyeceksin. Ben tevbe ettim. O günahlar affedildi, biraz daha yapayım, bir daha. Öyle şey yok. Doğru yolda gitmeye devam edeceksin. Evet, burada senin anlatacağın şeyler var.
Evet. Şimdi bugünkü ayetler tabii ki İsrailoğullarıyla alakalı. Zaten Taha suresinde hani birkaç derstir üst üste Musa Aleyhisselam ve kavminin kıssasını okuyoruz. Devam da edecek inşallah. Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssası anlatılan Nebi Musa Aleyhisselam. Çok sık bir şekilde tekrar ediliyor. İsrailoğullarının yaptığı yanlışlıklar çok sık bir şekilde tekrar ediliyor. Yani Allah onları örnek göstererek bizi uyarıyor. Yani onlar, onlara verdiğim onca nimete rağmen bana her fırsatta isyan ettiler. Güvensizliklerini ortaya koydular. Hani bu örneğiniz olsun, kötüyü görün, siz yapmayın diye bizi uyarıyor. O yüzden bu tür ayetleri iyi anlayıp özümsemek ve buradaki yanlışlara bir daha düşmemek lazım. Temel yanlışla hep göreceğiz biraz sonra, Allah'a olan güvensizlik. Yoksa Allah'a bunlar da inanıyorlardı. Yani Allah'la ilgili bir sıkıntıları yoktu ama Allah'a güvenemedikleri birçok yer oldu. Sık sık hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Tevrat'a, bugün elimizde bulunan Tevrat'a baktığımızda onların Allah'a birçok yerde güvensizlik ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani bugünkü Yahudiler de bunu kabul ediyorlar. Geçmişte de hep böyle yapmışlar. Geçmişte öyle yapmışlar da bugün siz ne yapıyorsunuz? Daha beterini bugünkü Yahudiler yapıyorlar. Yani aslında hiçbir şey değişmemiş. Allah'a bugün de onlar güvenmediklerini bizim gözümüze sokağa sokağa gösteriyorlar. Allah Teala da sık sık onlara hatırlatıyor. İşte bu ayette dedi ki ey İsrailoğulları, bakın biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Kimdi düşmanları? Baş düşmanları Firavundu. Firavun bunları kendine köle etmiş. Köleleştirmiş. Bütün özgürlüklerini elinden almış. Ve buna dair birkaç ayet var. Bir tanesi mesela Bakara suresinin 49. ayetinde. Allah bu ta 80'dekine benzer ifadelerle şöyle söylüyor. Diyor ki ve izne ceynaküm min ali firavun. Biz sizi Firavun hanedanından kurtardık. Ne yapıyorlardılar onlar? Yesumunekum su'el azab. Onlar size hep kötü bir şeyle azap etmek derdindeydiler. Hep böyle istiyorlardı. Eline bir fırsat geçse size daha fazla nasıl ezeriz onun yoluna bakıyorlardı. Hatta öyle ki yuzebbihune ebnaakum. Çocuklarınızı bunlar boğazlıyorlardı. Doğan çocuklarınızı öldürüyorlardı işte. Daha ne yapsınlar oğullarınızı? Erkek çocuklarını böyle yapıyorlar. Ve yestahyûne nisâekum. Ama kız çocuklarına, kadınlara dokunmuyorlar. Onları sağ bırakıyorlardı. Bunu da iyi niyetlerinden dolayı değil. Hem şey olarak kullanacaklar, hizmetçi olarak kullanacaklar. Hem de yarın öbür gün cariyeleştirecekler belki. Nikahlı veya nikahsız onlardan istifade edecekler. Niyetleri yine kötü.
Bunun gene belki en önemli şeyi de şu olabilir. Şimdi bu İsrailoğullarından nebilerin geldiğini biliyorlar. Nebilik erkeklere geliyor. Onu öldürelim de olmasın. Mesela Musa Aleyhisselam'ı Allahü Teala bir şekilde kurtarıp yani Firavun'un evinde büyütmüştür. Hadi bakalım siz Allah'a karşı ne yapabiliyorsunuz? Bir de soy erkek tarafından devam eder. Kadın tarafından değil. Yani soyun devamı odur. Dolayısıyla İsrail oğulları soyu ancak erkeklerle devam eder. Erkekleri ortadan kaldırdılar mı İsrail oğulları diye bir şey kalmaz. Çünkü kızlar kiminle evlenmişlerse onlardan doğan çocuklar babalarının soyundan sayılır.
Evet. Sonra diyor ki Allah ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm. İşte bunda Rabbinizin yıpratıcı büyük bir imtihanı vardı. Böyle bir imtihandan çıktınız siz. Sonra ne oldu? Mısır'dan çıktınız ve peşinize Firavun tekrar düştü. Ve iz faraknâ bikumul bahra. Ve biz sizin için denizi yardık, ikiye yardık. Koskoca denizin ortasında kupkuru bir yol açtık ve aradan sizi geçirdik ve afe enceynakum. Sizi oradan kurtardık. Ve ağrakna ale Firavun ve entum tanzurun, gözlerinizin önünde Firavun'u ve ordusunu boğduk. Boğduk mu? Boğduk. Gözlerinizi gördünüz mü? Gördünüz. Daha sonra Taha 80. ayette diyor ki ve nezzelna aleykum menne ve selva. Çöle çıktığınızda çölde Allah men ve selva adını verdi. Yani hem ekmek hem et, bıldırcın eti. İnsanların en temel iki ihtiyacından biri. Ekmek ve etiniz bol olduğu zaman artık sırtınız yere gelmez. Allah hiç böyle sizin böyle çalışmanıza, gayret göstermenize gerek kalmadan bunları size bolca gönderdi. Hep bir nimet. Gördünüz ama her seferinde kalkıp taşkınlık yaptınız. Neler yaptılar? Biraz sonra tek tek göreceğiz. Ama bir ayeti daha hatırlatayım. O da İbrahim suresinde. İbrahim suresi 14. sure. Onun 6. ayeti bu sefer Musa Aleyhisselam'ın ağzından aktarılıyor. Diyor ki وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ. Bir gün Musa kavmine şöyle demişti İsrailoğullarına. اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın, unutmayın. Hep aklınızda olsun. اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ. En önemli nimetlerinin başında da sizi Firavun hanedanından kurtardı Allah. يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ. Onlar her fırsatta size en kötü bir şekilde azap etmenin yollarını arıyorlardı. وَيَذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ. Erkek çocuklarınızı öldürüyor, boğazlıyorlar. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Kızlarınızı, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Bunda Rabbinizin sizi yıpratıcı büyük bir imtihanı vardı. Ve bu imtihandan Allah sizi kurtardı. Denizi karşıya geçirdi. Ama şimdi göreceğiz bunlar her fırsatta ters şeyler davranlar. Mesela daha yolculuğa çıktıklarında Musa Aleyhisselam'a hitaben Allah dedi ki bak çıkacaksınız, onlar takip edecekler ama hiç korkmayın yakalanmaktan. Çekinmeyin. Onlar gelecekler. Bunlar Mısır'dan yola çıktılar. Kızıldeniz kenarına geldiklerinde arkada Firavun ve ordusunu görünce hemen Şuara suresinde ki inna lemudrakun. Eyvah yakalandık. Öldük bittik. Hatta olayın Tevrat ayağını okuduğumuzda geçen hafta okumuştum, bir daha tekrar edeyim, farklı bir vesileyle geldik çünkü. Diyor ki birden İsrailoğulları gözlerini kaldırdılar ve Mısır'ın bütün ordularıyla arkalarından geldiğini fark ettiklerinde büyük bir korkuya kapıldılar ve Tanrı'ya feryat ettiler o anda. Ve Musa'ya dönerek şöyle dediler. Mısır'da mezar mı yoktu da bizi burada öldürmeye getirdin? Ya Allah böyle bir şey vaat etmiş. Sizi buraya kadar getirmiş. Korkmayın, ben arkanızdayım diyor. İlk fırsatta diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a Mısır'da mezar mı yoktu da bizi burada öldürmeye getirdin? Ve ondan sonra karşıya geçiyorlar. Bakın Musa Aleyhisselam'ın mucizesi gerçekleşiyor orada. Deniz ikiye ayrılıyor. Bunlar kupkuru yoldan ortaya geçiyorlar ve karşıya geçer geçmez, geçer geçmez yaptıkları çok büyük bir hatadan Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Nerede? Araf suresinde. 7. surenin 138. ayetini ve devamındaki iki ayeti açalım. Orada Allah Teala diyor ki: "Ve cavezna bi beni İsrail'el bahra." Biz İsrailoğullarını denizden karşıya geçirdik. Bunu gördüler. Karşıya geçtiler. Fe etev ala kavmin ya'kufun ala asnamin lehum. Bir anda ilerlediler, yürüdüler falan, bir kavimle, bir toplulukla karşılaştılar. Bu topluluğun kendilerine ait putları var. Onların karşısında saygıyla duruyorlar, ibadet ediyorlar. Böyle bir kavimle karşılaştılar. Bunu görünce şöyle dediler: "Kalu ya Musa." Dediler ki: "Ey Musa, ic'al lena ilahen kema lehum alihe." Ey Musa, ya bak onların ne kadar güzel putları var. Sen de bize bir tanecik yapsana. Bir ilah da sen bize yap. Biraz önce deniz ortadan ikiye ayrılmış. Firavun gözlerinin önünde boğulmuş. Allah'ın bu olağanüstü hadisesine şahit olmuşlar. İlk yaptıkları şey, diyor ki onların ne kadar güzel ilahları var, sen de bize bir tane yapsana. Musa Aleyhisselam da diyor ki işte bakın, kale inneküm kavmun tecehelun. Biraz önceki olayı da bağladık. Yahu siz ne cahil bir topluluksunuz diyor ya. Şimdi bu ne bilmez bir topluluksunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz demek değil. Siz nasıl yani kendinize hakim olamıyorsunuz? Nasıl böyle bir günaha siz kalkıp düşebiliyorsunuz? İnne haulâi mutabberun mâ hum fîhi. Ya bunların içinde bulundukları din, bu yaşayış yok olup gidecek. Yerle bir olacak bu. Bu ömür boyu böyle gitmez. Ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Bunların kendi elleriyle yaptıkları asılsız şeyler. Bunların ise ilah olduğuna mı gerçekten inanıyorsunuz? Olur mu insanın kendi eliyle yaptığı bir şeyin ilah olması? Kâle e gayrallâhi ebgîküm ilâhen. Allah varken size ben başka bir ilah mı bulacağım ya? Allah var ilah olarak. La ilahe illallah. Ondan başka da ilah yok. Allah varken ben size ilah yapacakmışım ha? Ve huve faddalekum alel alemin. O çağdaşlarınızı üstün kıldı sizi işte. Mısır'a sizi tercih etti Allah. Onları gözünüzün önünde boğdu. Sizi kurtardı. Bunca nimet veriyor Allah size. Siz diyorsunuz ki ilk fırsatta onların ne kadar güzel putları var, bize de bir tane yap. Bu nasıl bir, yani affedilecek bir şey değil bu. Ama ilk şeyleri değildi bu. Mesela yine Araf suresinde biraz geriye geldiğimiz zaman 127'nin sonundan itibaren okuyalım. 127'nin sonunda bu Firavun, biliyorsunuz, sihirbazları getiriyordu. Güya Musa Aleyhisselam'ı onlar alt edecekler. Ama Musa Aleyhisselam'ın asası mucizevi olarak onların bütün yaptıkları şeyleri boşa çıkarınca sihirbazlar iman ettiler işin gerçeğini, çünkü onlar biliyorlardı kendilerininki batıl, Musa Aleyhisselam'ınki hak, ve onlar derhal orada iman ettiler. Firavun orada da bir kez daha yenilmiş oldu ve orada hemen Firavun'un kavmini ileri gelenlere dediler ki: "Sen Musa'yı ve kavmini bu şekilde yeryüzünde, bu topraklarda fesat çıkarmak için, senin ilahlarını terk etmek için bırakacak mısın? Serbest mi bırakacaksın bunu?" Hemen orada bir karar daha aldılar. Senukattilu ebnâehum ve nestahyi nisâehum. Bir kez daha dediler ki bunların çocuklarını öldürelim, erkeklerini, kızlarını serbest bırakalım. Ve innâ fevkahum kâhirûn. Biz onların üstünde üstün bir gücüz. Yaparız bunu. Yapabiliriz. Problem yok. Musa aleyhisselam da kâle Musa li kavmihi. Hemen Musa aleyhisselam kavmine dedi ki: İste'inû billah. Allah'tan yardım isteyin. Siz Allah'a açın elinizi, ondan yardım isteyin. Vasbiru ve sabırlı olun. Direnç gösterin. Sakın başınıza gelecek olan bu kötülüklerden dolayı isyan etmeyin. Allah'a kabahat bulmaya kalkışmayın. Böyle dedi. Onlar ne dediler Musa Aleyhisselam'a? Dediler ki: "Kalu uzina min qabl en te'tiyena ve min ba'di ma ji'tena." Musa, Sen gelmeden önce de bizim başımız beladan kurtulmuyordu. Sen geldikten sonra da hiçbir şey değişmedi ya. Hani haşa, senin ne faydanı gördük ki biz şimdi? Allah seni elçi olarak bize göndermiş. Aynı, biz bir adım iyileşmedik yani. Bu adam sen gelmeden önce de öldürüyordu çocukları. Şimdi bir kez daha bir karar daha aldı şimdi senin yüzünden. Biz hiçbir faydasını falan görmedik. Hemen bak Musa Aleyhisselam'ı suçlamaya başladılar. Mısır'da daha çıkmadan. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Asa rabbukum en yuhlike aduvvekum." Ya belki Allah yarın öbür gün bu düşmanınızı helak edecek, yok edecek. "Ve yestahlifekum fil ard." Bu topraklarda sizi geçirecek Allah. "Feyanzure keyfe ta'melun." Ve bakacak siz nasıl amel ediyorsunuz. Siz neler yapıyorsunuz, bunu görecek. Olmaz mı böyle bir şey? Bakın çok kısa bir zaman sonra oldu işte. Firavun'u, hanedanını Allah yerin dibine soktu, denizde boğdu. Bütün bu toprakları İsrailoğullarına bıraktı. Ama bunlar gözlerinin önünde bu olay yaşandıktan ilk anda dediler ki bak bu kavmin ne kadar güzel kendine ait şeyleri var, ilahları var, sen de bize bir ilah yap. Böyle garip bir şey. Sonra yolculuklarına devam ettiler. İşte Allah onlara men ve selva. Bu men çoğu zaman bizde kudret helvası falan diye şeklinde çevriliyor ama baktığımız zaman biz şeye, Tevrat'a da bunun ekmek ve ekmek yapımında kullanılacak bir malzeme olduğunu anlıyoruz. Oradan da hemen birkaç bir şey okuyayım da o da şeye gitmesin. Diyor ki Rab Musa Aleyhisselam'a çıkış kitabının 16. başlığı altında size gökten ekmek yağdıracağım. Nezzelne aleyküm men neves selva. Ve halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım, imtihana tabi tutacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Yani bunu indirdikten sonra Allah diyor ki, herkes Musa Aleyhisselam aracılığıyla, herkes bir günlük yiyeceği kadar alsın. Yarına özel tekrar gelecek. Ama bakayım ki, bugünden itibaren birileri evde bir şeyler saklayacak mı yarına? Hani ne olur ne olmaz. Allah yarın var diyor ama ben şimdiden işimi garantiye alayım. Bir, böyle bir sınamaya tabi tutuyor. Sonra akşam bıldırcınlar geldi, ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün yüzeyinde kırağıya benzer ince pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrailoğulları birbirlerine bu da ne diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, Rabbin sizin size yemek için verdiği ekmektir bu dediler. İşte hem bıldırcın hem ekmek gelmiş oluyor. Menin kırağı şeklinde küçük ve yuvarlak, kişniş tohumu gibi beyaz ve ak günlük görünüşünde olduğu ve lezzetinin ballı yufkaya benzediği belirtilmektedir. Hiçbir işleme tabi tutulmaksızın doğal haliyle yenebildiği gibi ondan çeşitli yiyecekler de yapılabiliyordu. İsrailoğulları bu meni toplar, değirmende öğütür ve havanda döverek tencerede haşlar, pide yaparlardı. İşte gördüğümüz gibi yani ekmek ve ondan üretilebilen bir şey demek ki bu. Allah Teala bu şekilde bunlara indiriyor ve imtihana tabi tutuyor. Birincisi diyor ki herkes bir günlük alsın, ertesi güne kalacak şekilde almasın ve Şabat iş bırakma günü onların, işte cumartesi gününe denk gelen günde diyor ki o gün toplamayacaksınız. Cuma günü, cuma gününe özel iki günlük alın, hem cumanın hem cumartesinin yiyeceğini. Cumartesi günü bunlar ne olur ne olmaz, belki olmaz falan diye cumartesi günü bir daha çıkıyorlar ve dışarıda hiçbir yiyecek olmadığını görüyorlar ama imtihanı kaybetmiş oluyorlar. İşte buna dair kendileri kendi kitaplarında şu şeyde Tevrat'ta bir şey yapmışlar. Tevrat'ın 4. kitabı. Orada diyor ki onlar Mısır'da ve çölde gerçekleştirdiği mucizelerimi görmüş olup beni hali hazırda 10 kez sınamış ve yine de sözümü dinlememiş olan bu kavim diyor Allah İsrailoğulları için. 10 kez beni sınamaya kalktılar diyor. Yahudiler bunun tefsirini yaparken bu 10 kezi toparlamışlar. Diyorlar ki bu defalarca anlamına gelen bir söz olabileceği gibi yani ondan fazla olabileceği gibi bu isyanların biz 10 tanesini toparlayabildik. Bunlar ne? İşte diyor ki bir tanesi, iki tanesi Kızıldeniz'de gerçekleşti. İki tanesi bu men, ekmek olayıyla alakalı. İki tanesi bıldırcınla alakalı. Bunlara da şu şekilde söylüyor. Diyorlar ki denizdeki ilk sınav, biraz önce okuduk çıkış kitabında, Mısır'da mezar mı yoktu da bizi burada ölmeye getirdin diye isyan etmeleri. Musa Aleyhisselam'a dediler ama Allah'a aşağı demiş oldular yani. Ya Rabbi bizi niye oradan çıkardın? Orada ölüp gitseydik keşke. Daha sonra diyor ki Zebur'da geçiyor. Mısır'daki atalarımız mucizeleri tam kavrayamadılar. Allah'ın onlara yaptığı iyilikleri hatırlamadılar. Ve Kızıldeniz'de denizle ilgili de isyan ettiler Allah'a. 2. Ve daha sonra hatta burada bizim kitaplarda olmayan bir bilgi var. Şunu da demişler. Denizin öbür tarafından sağ salim çıkıyorlar ya. Ya adamlardaki şu şeye bakar mısınız? Biz bu denizin bu yanından dışarı çıktık da diğer taraftan Mısırlıların çıkmadıklarını ve peşimize düşmeyeceklerini nereden biliyoruz? Musa Aleyhisselam'a gidip böyle cümleler söylüyorlar. Ya tamam eyvallah biz buradan çıktık da belki öbür taraftan da onlar çıktı yine gelip enseleyecekler bizi burada. Ya gözünün önünde gördüm bu olduğunu bir arkadaş yani. Hala nedir bu şey? Daha sonra devam ediyor. Allah onlara işte men, gökten ekmek indiriyor. Ve onlar diyor ki şeyde yine çıkış babında 16. kitapta 19-20. Bak ben hemen buradan size şeyi okuyayım. Allah diyor ki işte yemek var, acıkıyorlar bunlar. Hemen gelip Musa Aleyhisselam'a ve Harun'a diyorlar ki keşke Mısır'da et tenceresinin başında oturmaktayken, doyana kadar ekmek yerken Allah'ın eliyle ölseydik. Siz bizi bu çöle, bütün bu cemaati açlıktan öldürmek için mi çıkardınız? Bu sefer de böyle demeye başlıyorlar. Ve aşağıda tefsirini yaparken şu ilginç ayrıntıyı söylüyorlar. Diyorlar ki Mısır'da et tenceresinin başında oturmaktayken, kendileri diyor ki Mısır'da atalarımız et falan da yemiyorlardı ha. Et tenceresinin başında oturmak ne demek? Mısırlılar bunları o kadar köleleştirmiş ki hayvanları bunlara yakalattırıp getiriyorlar, pişirtiyorlar. Bunlara da hiçbir şey vermiyorlar. Bunlar sadece orada bakıp bakıp yine ekmekle doğuyorlardı. Allah bunca şey vermiş, bunlar hala oraya özlem duyuyorlar. Diyorlar ki keşke Mısır'da et tenceresinin başında oturmaktayken, doyana kadar ekmek yerken Tanrı'nın eliyle ölseydik keşke. Siz bizi burada mı ölmeye getirdiniz? Böyle bir isyan ediyorlar. Ondan sonra Allah onlara diyor ki bir günlük yiyecek toplasın herkes. Bunlar ne olur ne olmaz diye iki günlük topluyorlar. Cumartesi için cumadan toplayın. Cumartesi kimse dışarı çıkmasın diyor. Bunlar kalkıp yine cumartesi günü de dışarı çıkıyorlar. Hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ı dinlemiyorlar. Bakın Tevrat'tan okuyorum. Diyor ki Tanrı Musa'ya dedi ki size göklerden ekmek yağdıracağım. Men. Halk çıkıp her gün o güne ait porsiyonunu toplayacak. Böylece onu benim kanunumu, yasamı takip edip etmeyeceği konusunda sınayacağım diyor. Ve bunlar maalesef burada da sınıfta kalıyorlar. Daha sonra diyorlar ki diğer şeyleri bu sefer etle ilgili olarak Beni İsrail'in isyankar bir tavırla et eksikliğinden yakınması. Bu sefer de diyorlar ki ya her gün bıldırcın mı yenir? Biz diyor Mısır'daki günlerimizi özlüyoruz, balık yok mu? Hani derler ya eline dizine dursun artık yani. Daha Allah sizin için ne yapsın? Ama yapıyorlar. Bir şikayet de orada ve daha sonra yolda gidiyorlar. Su konusunda sıkıntı yaşıyor. Vay biz susuzluktan öleceğiz. Sen bizi buraya susuzluktan öldürmek için mi geldin? Musa Aleyhisselam orada yine bir mucize Cenab-ı Hak onun eliyle şey yapıyor. Ve 12 su fışkırtıyor. Ve en son inşallah haftaya göreceğiz onu. Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne yanlarından ayrılıp Tur Dağı'na gidiyor. 40 gün ya. Döndüklerinde bir buzağı heykeli yapmış, ona tapıyorlar olarak buluyor bunları. 40 günde. Artık yani ben mesela Musa Aleyhisselam'ın yerinde olduğumu düşünüyorum falan. Hani bir derler ya, tekme toka dalasım gelir hepsine yani. Ya bu kadar mı yani? Bu kadar mı? 40 gün geçti daha aranızdan ayrıldım. Ne çabuk kalkıp bu isyanı yaptınız yani.
Ama orada
Evet.
asıl konu da şu. Ne diyorlar? Bu diyorlar Musa'nın ilahı
Evet,
diyor.
hafta
Ama
maalesef.
unuttu diyorlar.
Evet,
Yani bırakın yani kendileri Musa'nın ilahı diye iftira ediyorlar yani yaptıkları heykel. Bir de burada şunu da söyleyelim. Yani dersin başında dedik ya önemli olan bizim ders almamızdır. Yani bu Yahya Hoca'nın okuduğu bütün şeylerde, ayetler ve Tevrat'ın bilgilerinde hep şunu gördük. Allah'a yeteri kadar bir
güvenemem.
güven yok. Yoksa Allah'ın varlığı konusunda kimsenin bir problemi yok yeryüzünde. Peki bu konu yani Müslümanlarda da olmuş mu diye kısa bir örnek olarak da Müslümanları verelim. Müslümanlar Mekke'deyken Allahü Teala Rum suresini indirdi. Rum suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi. Onun en baştaki işte ilk 5 ayetinde diyor ki Allah işte Elif Lam Mim Rumlar yenildi diyor. Yeryüzünün en çukur yerinde yani bugün Ölü Deniz'in olduğu bölgede. Ondan sonra bunlar diyor bu mağlubiyetten sonra galip gelecekler 9 yıl içerisinde. Öncesinde ve sonrasında bütün yetkiler Allah'ındır. Yani galip gelmek başka bir şey, imtihanı kazanmak başka bir şeydir. O gün diyor müminler Allah'ın vereceği zaferle sevinecekler. Allah'ın yapacağı yardımla sevinecekler. Şimdi 9 yıl içerisinde o 9. yıl Müslümanların Mekke'ye geldiğinin ikinci senesi doluyor. Ama o sırada bakıyorlar hem 9 yıl doluyor hem duyuyorlar ki Perslerle Rumlar çarpışacakmış. Bu işin galibi belli. Ve o günde o çarpışmanın olduğu gün aynı gün yani ki Kadir Gecesi gününe rastlıyor. Kadir günü Allah müminlere zafer verecek. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Medine'ye vardığı zaman Allah Enfal suresinde şey yapıyor. 65. ayette müminleri savaşa hazırla diyor. Orada işte şu kadar olursan şöyle olur diye dersin sonuna geldik. Ve bir ayet şey indiriyor. Muhammed suresinin 4. ayetini indiriyor. Diyor ki belki surenin tamamı da o anda indirmiş olabilir ama konumuzla ilgili olan Muhammed suresinin 4. ayeti orada diyor ki Allahü Teala kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyun köklerini vurun. Çünkü biz savaş açmayız, onlar açarlar. Bakara 190. ayette onlar savaş açarlarsa bize savaş yapma yetkisi verilmiştir. Zaten onlar Bedir'e kadar gelmişlerdi Bedir Savaşı'nda. Onlara tam hakimiyet kurduğunuz zaman bağı sıkı tutun, esir alın. Ondan sonra esirlere karşı yapılacak tek şey yapmaktır diyor. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmak. Kölelik, cariyelik asla olmamıştır İslam'da. Hiçbir zaman. Sonradan uydurulmuş mezhepler tarafından. Böyle bir şey asla yok. Ya serbest bırakacaksınız ya da yani ya karşılıksız serbest bırakacaksınız ya da karşılıklı. Adamın ödeme gücü yoksa zaten zekatın 1/8'i de böyle bir şey için harcanıyor. Genelde serbest bırakılıyor. Şimdi bakıyoruz ki Müslümanlar büyük bir hata yapıyorlar. Mesela Allahü Teala Enfal suresinde şey yapıyor. Bu surenin
15. ayetinde.
15. ayetinde diyor ki kafirlerle karşılaştığınız zaman yani savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer birliğe katılma hariç geri dönmeyin diyor. Yani düşmandan geri çekilmeyeceksiniz. Düşmanı tam etkisiz hale getirene kadar mücadeleye devam edeceksiniz. Kim o gün geri dönerse Allah'ın gazabına uğrar. Yani çok ağır bir suç. Bakıyoruz ki Müslümanlar mesela şeyde işte Enfal suresinin 67. ayetinde Allahü Teala diyor ki İşte Muhammed Aleyhisselam ne yapıyor? Düşmandan geri çekiliyor. Düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir alıyor. Halbuki Allahü Teala Enfal suresinin baş tarafındaki ayetlerde şeyin Bedir'deyken Mekke'nin fethedilmesini istiyordu. Fakat Muhammed Aleyhisselam komutan olarak askerini geri çekiyor. Esir alıyor. Esir alıyor. Ne oldu? İki tane büyük suç işledi. Bir, Allah'ın gazabını hak eder dedi. Enfal suresinin 15. ayet konusunda. Bir de Muhammed suresi 4. ayete aykırı davranarak esir aldı. Şimdi burada Allahü Teala şöyle diyor. Hiçbir nebinin esir alma hakkı yoktur. Savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirinceye kadar. Siz, ama sen istersen buradaki bu Diyanet'in mealinden 13 numaralı dipnota aç, orayı biraz sonra oku. Diyor ki siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Yani bir şeyler, esirler almak, bir şeyler kazanmak istiyorsunuz. Ama Allah sonrasını istiyor. Mekke'yi fethetmenizi istiyor. Allah çok güçlüdür. Bütün kararları doğrudur. Eğer diyor, daha önce Allah'ın yazılı bir sözü olmasaydı, Rum suresinde, siz Mekke'deyken Rum suresinde bugün sizi galip getireceğine dair Allah söz vermeseydi, daha önce bu şeyden, yaptığınız şeyden dolayı büyük bir azap sizi yakalayacaktı. Muhatap kim burada? Muhammed Aleyhisselam değil mi başta? Hiçbir nebinin böyle bir şey hakkı yoktur. Ama Allah daha önce söz verdiği için Bedir'de Müslümanları galip getirmiştir. Onunla ilgili zaten çok sayıda ayetler var. Peki, burada bu oldu. Ondan sonra ne oluyor? Bakıyorsunuz ki bir sene sonra Uhud'a geliyor bu insanlar. Uhud'da da benzer yanlışlar yapılıyor. Düşman geri çekilince hemen ganimetlere yöneliyorlar. Düşman da bu defa geri dönüyor. Ama Muhammed Aleyhisselam düşmanın önünden geri çekilmiyor. Bedir'de yaptığı hatayı yapmıyor. Tek başına düşmanın karşısında kalıyor. Onu da şeyde Allah Ali İmran 153. ayetinde anlatıyor. İşte dağa doğru çıkıyordunuz. Hiç kimse bir tarafa dönüp bakmıyordu. Ama Resul sizin arkanızdan sizi çağırıyordu. Diyor ya, düşmanla karşılaştığın zaman sakın geri dönmeyin. Onlar da onu duyunca hemen akılları başlarına geliyor. Bedir'de yaptıklarını hemen Muhammed Aleyhisselam'ın emrine uyuyorlar. Geliyorlar. Düşman tekrar mağlup hale geliyor. Şimdi dolayısıyla bunları çok iyi bilmemiz lazım. Mesela şeyde Allahü Teala daha sonra Mekke'nin fethi bayağı gecikiyor. Allahü Teala şey yapıyor. Hudeybiye'de yapılan anlaşmalardan sonra Mekke'nin fethinin önü açılıyor. Fetih suresinde diyor ki artık sizin için bu fethin önü apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Önceki ve sonraki günahını senin önceki ve sonraki günahını bağışlasın diye Muhammed Aleyhisselam. Şimdi bunlar diyorlar ki ya Muhammed Aleyhisselam'ın günahı yok ki. Böyle geçmiş ve gelecek günahların, geçmiş ve gelecek günah diye bir günah olur mu? Geçmiş ve gelecek, tövbe estağfurullah. Ne böyle atıyorlar kafalarından. Niye? Çünkü bakın böyle yaparsak ders alamayız. Sonra da Allah Nasr suresini indiriyor en son. İşte اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı gelir de o fetih müyesser olursa, yani Mekke'yi fethedersen, insanların bölük bölük bu dine girdiğini görürsen, o zaman Allah'ın her şeyi mükemmel yapması sebebiyle ona boyun eğ ve Allah'tan istiğfar et. Yani önce Mekke'yi feth, ondan sonra estağfirullah de. Yani öyle şey yok. İyi işte bu da bize müthiş bir örnek oluyor Muhammed Aleyhisselam burada da. Ya hani dediler de Türkçe'de, önce döktüğünü yala, sonra özür dile denir. Önce bir şu Mekke'yi fethet, ondan sonra şey yap. Şimdi bu Müslümanlarda da bu olmuştur. Bu da bizim için çok güzel bir örnektir. Muhammed Aleyhisselam'ın ve ashabın durumu. O zaman bize düşen nedir? Samimi olmaktır. Ama bu ayetleri öldürmek ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Muhammed suresi 4. ayet zaten hiç yoktur mezheplerde. Bakın bu ayete de yapılan şeye bakın. Şu şeyde Diyanet'ten okuyayım. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe. Yeryüzünde düşmanı sindiren bir tane nebi var mı? Bu ne demek ya? Gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Yakışmak ne? Yakışmaz nereden çıktı? Makan alen nebi yakışmaz mı? Böyle bir hakkı yoktur diyorlar. Bu nebi için de bütün nebiler için. Neyse. Anlamı öyle bozuyorlar ki. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti istiyor. Ahiret değil ya. Mekke'yi fethetmenizi istiyor. Ahiret tamam ama bu ayet o değil yani. Peki bir de şunu yapmışlar. Bedir Savaşı ile ilgili bir saçma sapan böyle hükümler ortaya çıkarmışlar. Şey rivayetler koymuşlar. Ve sistemi tümüyle çökertmişler. Onu da Yahya Hoca'dan dinleyelim. Bak Diyanet mealinin altına onu koymuş.
Evet, bu Enfal suresinin 67. ayetinin dipnotunu okuyorum Diyanet mealinden. Bedir Savaşı sonunda Resulullah'a 70 tane savaş esiri getirilmişti. İçlerinde peygamberin amcası Abbas'la diğer amcası Ebu Talib'in oğlu Akil de vardı. Hazreti Peygamber esirler hakkında yapılacak işlem için ashabla istişarelerde bulundu.
Allah-u Teala ayette açıkça söylemiş. Bu olaydan önce inmiş ayet istişarede bulunuyor. Ya bu Allah aşkına ya böyle bir din olur mu ya? Siz Allah'ın kitabını ne sanıyorsunuz? Yani Yahudiler yapmış da bizimkiler daha fazlasını yapmıyor mu? Evet.
Hazreti Ebubekir, bunlar senin kavmin ve akraban. Onları öldürme, onlardan fidye al. Tövbe edebilirler. Böylece müminleri de kuvvetlendirmiş olursun demişti. Hazreti Ömer ise öldürülmelerini teklif etmişti. Nihayet fidye alınması ve esirlerin serbest bırakılması benimsendi. Bunun üzerine bu ayet indi.
Tövbesi.
Yani Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'in teklifini kabul ettiği için bu ayet kınama olarak inmiş diyor. Yani Hazreti Ömer'in dediği gibi öldürmeleri lazımmış hepsini. Halbuki Allah öbür tarafta öldürmeyi falan yasakladı yani öyle bir şey olamaz.
Diye, esirlerin öldürülmesi diye bir şey yok ama üzülecek şey nedir biliyor musunuz? Bütün mezhepler bunu dinin hükmü olarak kabul ederler. Uluslararası ilişkiler yerle bir edilmiş. Yani aileyle ilgili hükümler yerle bir edilmiş. Toplum içerisinde Müslümanlar ayakta tutacak hükümler yerle bir edilmiş. Yani bu bir proje olduğunda benim en küçük bir şüphem yok. Ama biz Allah'ın kitabını verelim, sıkı sarılalım ve bu yanlışlardan kurtulalım. İşte ne yapacağız falan diye. Biz Allah'a güvendik mi? Muhammed Aleyhisselam tek başına Uhud'da Mekke ordusunun karşısında durdu ve Allah galibiyeti nasip etti. Bizim böyle yapmamız lazım. Allah-u Teala cümlemizi kendi kitabına samimiyetle sarılan, kendisine tam güvenen, tam dayanan ve ona güvenme konusunda en küçük bir hata yapmayan ve huzuruna gidince de görevini tam olarak kişilerden olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.